aslında o kadar çok net bir anım yok. Sadece çocukluğumdan beri fotoğraf çektiğimi hatırlıyorum. Hatta evin fotoğraf çeken tek çocuğu bendim ve kardeşlerim bana neden hep sürekli fotoğraf çekiyorsun diye sorardı. 2019 yılında ise şöyle bir anım var. Arkadaşımla buluşmaya gittiğimde elinde bir zenit gördüm. Ve o zeniti gördüğümde evdeki kendi zenit makinamı hatırladım. Üniversiteye giderken bir zenit makinam vardı. Arkadaşım hediye etmişti. Bir film bitirmiştim. Fakat filmi makineden çıkarıp yıkamaya yollamamıştım. O şekilde evde duruyordu. Arkadaşımın elinde zeniti görünce böyle çok heyecanlanarak sen ne yapıyorsun diye sormuştum. Dedi ki analog çekiyorum falan. Filme ulaşması ve yıkaması da gayet kolaymış. O bilgileri edindikten sonra dedim ki Cansu sen neyi bekliyorsun? Hani belki bu bir işaret. Hemen evde duran filmi yıkamaya yolla dedim. Eve döndüm, makineden filmi çıkardım, onu yıkamaya yolladım. Sonra kendime bir fotoğraf makinesi sipariş ettim. Hatta iki tane sipariş ettim. Biri Minolta X700'ü, biri Canon EdQuil 17 idi. Film de sipariş ettim ve hemen fotoğraf çekmeye başladım. Ve o günden beri hala analog fotoğraf çekmeye devam ediyorum. Fotoğraf illaki bir hikaye anlatmalı mı? Tabii ki de illaki bir hikaye anlatmamalı. Olanı da sadece olduğu gibi yansıtmamalı. Aslında bu çok özel bir görüş. Çünkü fotoğrafı çeken kişinin görüşüne göre, bakış açısına göre bu durum değişecektir. Ama ben sadece iki zıt kutupta da olmanın doğru olmadığını düşünüyorum. Yani sadece hikaye peşinde koşmak, hikayesi olan bir fotoğraf yaratmaya çalışmak da beni bir sınıra hapsediyor. Sadece işte olanı olduğu gibi anlatmak, belgelemek, kanıt niteliği çeken fotoğraf çekmek de bir aslında beni bir kalıba sokuyor. Bu iki uç kalıbın içerisinde de yer almak bence kişiyi sınırlandıran ve özgürlüğünü elinden alan bir durum diye düşünüyorum. Fotoğrafı çeken kişi ne yapmak istiyorsa, hangi amaçla fotoğraf çekmek istiyorsa, nasıl bir fotoğraf yaratmak istiyorsa bence o fotoğrafı çekmeli. Ama sadece ben mesela hikayesi olan fotoğrafları daha çok seviyorum. O yüzden hikayesi olan fotoğrafların peşinde koşuyorum. Hatta bazen kendim bile farkında olmadan çektiğim fotoğrafın bir hikayesi olduğunu fark ediyorum. Hani ben aslında bir hikayesi olsun diye fotoğraf çekmiyorum. Ama çektiğim fotoğrafın illaki bir hikayesi olmuş oluyor. Bunu da farkında olmadan yapıyorum. O yüzden mesela hikayesi olan fotoğraf bana daha sıcak, daha samimi ve daha duygulu geldiği için kendim o konuda hikayesi olan fotoğrafa daha yakın hissediyorum. Hikaye anlatmak için her zaman illa geleneksel sınırlarımızın dışına çıkmak zorunda da değiliz. Ben daha çok geleneksel sınırlar içerisindeki gelenekte besleniyorum diyebilirim. Bazen çünkü geleneğin kendisinde bir hikaye barınıyor. Hatta çoğu zaman geleneksel olan daha hikayesel geliyor bana. O yüzden bu şekilde fotoğraf çekiyorum. Ama isteyen o sınırı aşar, isteyen o sınır içerisinde kalır. Dediğim gibi hani bunlar çok özel bakış açıları olduğu için tamamıyla fotoğrafı çeken kişinin kendi düşüncesine göre değişecek süreçler. Ama bence işte dediğim gibi illaki o gelenekselliği yıkmak zorunda değiliz. Sadece o gelenekselliğin içerisinde hapsolmak zorunda da değiliz. Ben çoğu zaman fotoğraflarımın hikayesinde o geleneksellikten besleniyorum. Yani o Bozkır'daki insanların yaşantısı, o kültür, o gelenek, o kökler, o geçmiş yaşam. Hani ben fotoğraflarıma dönüp baktığımda aslında oradaki gelenekten daha çok beslendiğimi fark ediyorum. Ama bu demek değildir ki ben sadece işte o geleneksellik içerisinde fotoğraf çekiyorum ya da bu şekilde fotoğraf çekmeye devam edeceğim. Önümde bir süreç var, önümde uzun yıllar var. Belki fotoğrafa bakış açım değişecek, belki o gelenekselliği yıkıp çok farklı bir şeyin peşinden koşacağım. Bunu da zaman gösterecek. Altıncı Karar'ın hikayesi benim için çok duygusal bir anı aslında. Biliyorsunuz ki 6 Şubat'ta ülkemizi derinden sarsan tarihi bir deprem yaşadık. Bu depremde de yara alan illerin başında Hatay yer alıyordu. Hatay benim hayatımda çok özel bir yerde olduğu için depremle birlikte ben ekstra bir duygusal süreç yaşadım. Bu süreç içerisinde de Hatay'a gelişlerim çok hızlandı. Bir gün Hatay'dayken Antakyalı yerel müzisyenlerin bir çağrısına denk geldim. O çağrıda insanlara enstrümanlarını al ve Armutlu sokaklarında şarkılar söyleyelim diyorlardı. Ben de bu çağrıya cevap vererek o gün Armutlu'ya gittim. Armutlu'da grup yavaş yavaş toparlandıktan sonra sessiz bir yürüyüş başladı. O sessizliğin ardından kısık sesle şarkılar söylenerek grup yürümeye devam etti. Tabii ben Armutlu'yu ilk kez Gezi Direnişi ile tanımıştım. Gezi Direnişi'nde hayatını kaybeden gençlerle birlikte Armutlu benim hayatıma girmişti. Armutlu'nun bu anlamda benim hayatımda özel bir yeri de var. Fakat o gün Armutlu'dayken Armutlu'nun yok oluşu, o insanların artık olmayışı, Gezi Direnişi, söylenen şarkılar. Yani şarkılar söyleniyor, orada bir ses var ama O şehrin sessizliği resmen o şarkıların sesini boğuyordu. Çok duygusal bir yürüyüş anıydı benim için. Yürüyüşün ardında Atatürk Parkı'nda toplanarak yerlere oturduk hepimiz. Sonra şarkılar söylemeye ve şiirler söylemeye de devam ettik. O esnada bir gruptan bir arkadaş Metin Kemal Kahraman'ın Kaybolan Kentin Eskicisi adlı şarkısını söylemişti. O şarkıyı aslında ben çocukluğumdan tanıyorum. O şarkıyla büyüdüm desem yeridir. Adımın Cansu olduğunu nasıl biliyorsam o şarkının sözlerine aslında o kadar aşinayım. Benim hayatımda çok önemli yeri olan bir şarkı. Ama o gün o gruptaki arkadaş o şarkıyı böyle söylerken sanki ben o şarkının sözlerini ilk defa duymuşum gibi şaşıp kalmıştım. Neden şaşırmıştım? Çünkü yıllar öncesinde yazılmış bir şarkıydı o. Ve hatta o sözlerin de kendi bir hikayesi var. Fakat böyle yıllar önce yazılmış bir şarkının şu an hayatımız içerisinde ne kadar güncelliğini koruduğunu fark ettim. Özellikle o şarkının bazı bölümlerinde sanki o sözler Arnavutlu sokakları için yazılmış gibi hissettim. Böyle sanki Antakya için yazılmıştı, Arnavutlu için yazılmıştı. Tabii o şarkının o sözlerini Arnavutlu ile bütünleştirdiğimde daha da duygusallaştığım bir an yaşadım. Sonra o grup yavaş yavaş dağıldı ve ben tek başıma kaldım. Tek başıma kaldıktan sonra bir süre Arnavutlu sokaklarından ayrılamadım. Ve tek başıma Arnavutlu sokaklarını yürümeye başladım. Yürürken çok eski bir sandalyeyle karşı karşıya geldim. Ve o sandalyeyle böyle karşı karşıya gelmemle benim o hatırladığım şarkı sözleri çok farklı bir ambiyans yarattı benim içerisinde. O şarkı sözleri ve o sandalye sanki böyle hani o kadar çok bağdaşıyordu ki benim hemen o sandalyenin fotoğrafını çekmem gerekiyordu. Keza öyle de yaptım. O sandalyenin fotoğrafını çektim hemen. Daha sonra böyle hani yavaş yavaş etrafıma baktığımda aslında böyle yarım saat önce yürüdüğüm sokakta göremediğim nesneleri de görmeye başladım. Böyle çok eski bir kapı, çok eski bir kitap, çok eski böyle parçalanmış bir kaset, çok eski bir panduf görmeye başladım. Ve bunların hepsi o şarkının sözleriyle bir özdeşim kuruyordu benim zihnimin içerisinde. Ve ben hepsini teker teker fotoğraflamaya başladım. Ama ilk gördüğüm şey sandalyeydi. Yani sandalyeyle o şarkı sözü birbirine çok denk düşmüştü. Ve ilk fotoğrafladığım karede o sandalyenin fotoğrafıydı. O an tüm bunların hepsini yanımda Pentax marka analog fotoğraf makinesi vardı. Onunla çektim. O makinenin içerisinde de Fuji C200 filmim vardı. O an tüm bu karelerin hepsini bu filmlerle çekip bitirdim. Altıncı karenin hikayesi bu şekilde. Öyle bir sürecim olmadı. Açıkçası analog fotoğrafçılıkla ilgilendiğim için de şu Photoshop durumlarından hep uzak kaldım. Fotoğrafta doğallığı aradığım için şu ana kadar da böyle bir şey hiç yapmak istemedim. Ama çok keskin bir şekilde asla yapmam da demiyorum. Hani fotoğraf serüvenim ilerleyen süreçlerde nasıl devam edecek bilmiyorum. Ama yine de fotoğrafın ana hatlarını aşırı bozacak oynamalar asla yapabileceğimi zannetmiyorum. Dediğim gibi fotoğraflarımda doğallığı korumak önceliğim. O noktada Photoshop'a karşı biraz mesafeliyim ama dediğim gibi çok keskin bir şekilde reddetmiyorum. Bunu kullanan harika işler yaratan fotoğrafçılar da var. Ben kendim fotoğraflarda doğallık aradığım için şu an biraz mesafeliyim. Bence iyi bir metin, iyi bir fotoğrafın gücüne güç katar. Hani bunu çok kitap okuduğum için, araştırdığım için, işte böyle olduğu için değil ama kendim süreç içerisinde böyle hissettiğim için böyle düşünüyorum. Ama tersinden şöyle bir şey de var. Mesela fotoğrafınız içerik olarak çok kötüdür. Teknik olarak zaten kötüdür. Siz altına ne kadar iyi bir metin yazarsanız yazın, bence o fotoğrafı kurtaramazsınız. Ama bir de tersinden düşünelim. Çok iyi bir fotoğraf çektiniz. Fotoğrafınız gerçekten çok iyi. Ama altına onunla alakasız bir metin yazdınız. Bu da sizin fotoğrafınızı çöp eder. Yani hani fotoğrafla metin doğru orantılı olmalı. Metin fotoğrafı anlatmalı. İyi bir fotoğraf çektiniz, alakasız bir metin yazdınız. O fotoğraf çöp oldu. Kötü bir fotoğraf çektiniz, içerikten yoksun bir fotoğraf çektiniz. Altına işte böyle mehdiyeli, süslü cümleler kurdunuz. O fotoğrafı kurtaramadınız. Ama iyi bir metin yazdınız, iyi bir fotoğraf çektiniz. Bu ikisi birbiriyle bir bütünlük oluşturuyor. O zaman işte o fotoğrafın gücüne güç katmış oluyorsunuz. Hani ben biraz fotoğrafın iyi bir metne ihtiyacı olduğunu düşünen kesime daha yakınım. Ama böyle bir koşul var mı? Ya da böyle bir koşul olmak zorunda mı? Tabii ki yok. Yani hani bazı insanlar var, işte yazabilseydim, kalemi oynatabilseydim fotoğraf çekmezdim zaten gibi düşünüyor. Bazı insanlar hikayeyi anlatmak için fotoğraf çekiyor ve o fotoğraflar ona hikayeyi anlattırıyor. Aslında işte bu yine öznel bir şey. Kişinin fotoğrafla nasıl ilgilendiğine bağlı olarak cevabı değişecek bir soru aslında. Müzik, edebiyat, tarih, arkeoloji, mitoloji gibi birçok alan var hayatımda ilgilendiğim. Ve bence bunlar fotoğrafımı da etkiliyordur. Çünkü sadece insan denkleşöre basarak mekanik bir şekilde fotoğraf çekemez diye düşünüyorum. Bence insanın beslendiği bir nokta muhakkak vardır. Hatta bir söz var, yanlış hatırlamıyorsam, insan denkleşöre geçmişiyle birlikte basar diye. O söz bence çok doğru. Çünkü biz yaşantımızla fotoğraf çekiyoruz. Yani yaşantımızın içerisinde neyle büyüdüysek, çocukluğumuzdan ne getirdiysek, hayat içerisinde ne arıyorsak bence denkleşörü o şekilde basıyoruz. Ya mesela ben bir kitap okuduğumda ya da bir şiir okuduğumda bazen o kadar çok etkilendiğim bir kelime oluyor ki zihnimde o kelimenin fotoğrafını çekseydim nasıl çekerdim diye düşünmeye başlıyorum. Keza bir şarkı yani beni o kadar çok etkileyebiliyor ki o şarkıdan yola çıkarak fotoğraf çekebiliyorum. Ya da mesela şu an üzerinde zihinsel olarak çalıştığım bir proje var. Hani teorik olarak bitirmedim. Ama mesela mitolojiden esinlendim ve mitolojik bir hikaye anlatmak istiyorum. Bence hayat içerisinde insanın bu ilgi alanları olmasaydı fotoğraf çok yavan kalırdı. Yani bu anlamda fotoğraf bence disiplinler arası bir kategoride yer alıyor ve illaki fotoğrafın beslendiği insanın kendi ilgi alanlarına göre bir nokta muhakkak vardır diye düşünüyorum. Fotoğraf makinemin yanımda olmadığı ama fotoğrafını çekmek istediğim anlarla karşı karşıya kalabiliyorum. Hatta o anlarda kendi kendime de çok söyleniyorum. Hani tüh ya işte nasıl fotoğraf makinemi yanımda taşımam, işte görüntü kaçtı, çekemedim, anı kaçırdım gibi bu tarz söylemlerle kendime çok yüklenebiliyorum. Ama zaman içerisinde bir şey fark ettim. Aslında fotoğraf makinemin yanımda olmaması da bende başka bir şeye sebep oluyor. Çünkü karşılaştığım o anı zihnime kaydetmeye başladım. Bu da farklı bir şey aslında. Bu da farklı bir güzellik bence. Hani illa her görüntü, illa her anı, illa her kareyi bir fotoğraf makinesi tarafıyla kaydetmek zorunda değiliz. Bazı anlar var ki, hatta bazı o kadar özel anlar var ki insan o anı kalbine, zihnine, gözüne kaydetmek istiyor. O şekilde hatırlamak istiyor. Bence her an makinayla kayıt altına alınmamalı. Artık böyle düşünmeye başladım. Dediğim gibi ilk başlarda çok söyleniyordum kendime. Nasıl ya işte fotoğraf makinem yanımda olmaz gibi. Ama sonrasında bana bu güzelliği de kazandırdığını fark ettim. Artık bazen öyle anlarla karşı karşıya geliyorum ki o anı zihnime kazıyorum. Ve üzerinden bir ay geçtikten sonra, bir yıl geçtikten sonra durup zihnimde o anı hatırlayabiliyorum. Ve bu şekilde bir hatırlayış beni daha çok mutlu etmeye başladı hatta. O yüzden diyorum ki iyi ki fotoğraf makinem yanımda değilmiş. Fotoğraf üretim sürecime ara verdiğim bir zaman dilimi olmadı. Ama analog fotoğrafçılıkla ilgilendiğim için ve güncel film fiyatları, kargo ücretleri, yıkama ücretleri çok fazla arttığı için ister istemez ben de eskisi kadar yoğun bir şekilde fotoğraf çekemiyorum maalesef. Yolda fotoğrafla karşılaşmamış olsaydım kesinlikle o boşluğu edebiyatla doldurmak isterdim. Çünkü yazmayı çok seviyorum. Aslında hikaye anlatmayı çok seviyorum. Fotoğrafla da o hikayeyi anlatabiliyorsun, yazıyla da o hikayeyi anlatabiliyorsun. Bir şekilde o hikayeyi hep anlatmak isterdim sanırım. Bundan 10 yıl sonra da tutkuyla fotoğraf çekmeye devam edecek miyim? Açıkçası bu soruya kesin bir şekilde cevap vermek çok zor. Ama şunu biliyorum. 90 yaşına gelmiş, eli bastonlu yaşlı bir nine de olsam, özellikle dünyada film fotoğrafçılığı yaşamaya devam ediyorsa, o analog fotoğraf makinelerindeki denkleşör sesini hep duymak isteyeceğimi biliyorum. etrafındaki bütün dış seslere kulağını tıkayıp kalbindekinin peşinden koşmasını önerirdim. Ve şunları söylerdim. Seni teknikle boğmak isteyen seslere kulaklarını tıka. Sen sadece kendin için fotoğraf çekiyorsun, bunu unutma. Her zaman kalbinin sesini dinle ve aradığın duygunun peşinden koş. Fotoğrafların, fotoğraf dünyasında isim yapmış insanlar için bir hiç olabilir. Bırak olsun, sen ne için fotoğraf çektiğini asla unutma. Bu çok önemli benim için.